Ayrım 4. Kongo'ya Ağıt Jean-Christophe Grange. Sayfa 41. 7. Bölüm. Saat 15'te her şey tamamdı. Hareket saati öğlen olarak öngörülmüş olsa da hiç fena değildi. Doğrusu Morvan günlerce sürebilecek bir gecikme olmasından korkmuştu. Pistin üstünde göğsünün gururla kabardığını hissetti. Antonov AN-32 hazır bekliyordu. İri gövdesi Kap Canaveral'deki bir uzay gemisi gibi havanın toz yüklü rüzgarıyla sarsılıyordu. Uçağı 3 gün için kiralamayı başarmıştı. Lubumbashi'de böyle bir şey tam bir mucizeydi. Kalabalık bir insan grubu uçağın yanında bekleşiyordu. Morvan tüm risklerine rağmen ailelerinin yanına kuzeye gitmek isteyenleri uçağa yolcu olarak almayı kabul etmişti. Bunu iyilikseverliğinden yapmamıştı. Satılan yerlerin parasını yetkililer tahsil ediyor, karşılığında hiçbir legal varlığı olmayan bu uçuşa göz yumuyorlardı. Uçağın kargo bölümü tam kapatılacakken Michel ile karton kutularla dolu market arabalarını iten birkaç adam belirdi. Afrika tuhaflığına yeniden hoş geldiniz. Bir anda Antonov Morvan'ın gözüne olduğu gibi göründü. Devasa bir konserve kutusu gibi yamru yumru, Nuh Nebi'den kalma bir kargo uçağı. Ve seyyar merdivenin çevresinde toplanmış siyahlar, mutlak bir ölüme yazgılı yalın ayak insanlar. Michel'in yanına gitti ve karton kutulardan birini açtı. İçinde renkleri solmuş, dikişi kötü üniformalar vardı. ''Bunlar nedir?''
''Onlar için şef.''
Tutam çevresindeki güleç yüzlü, şortlu ve tişörtlü iri kıyım adamları işaret ediyordu.
Onlar bizim askerlerimiz babalık, giydirmek gerekiyor.
Kabongo ona askeri destek vaat etmişti ama bu Afrika usulü bir destekti. Bay Maden Ocağı sadece sıradan bir miskini resmi asker kılığına sokması için ona izin veriyordu. Morvan razı oldu. Hepi topu 10 kadar adamdı. Ama indiklerinde uçağın kıç kısmındaki diğer adamları da işe alabilirdi. Bu düşünce ona bir başka şey çağrıştırdı. Sahadaki ortağından Jaco'dan hala bir haber yoktu. Son e-postası yaklaşık 10 gün önce gelmişti. İş tamamlanmış mıydı? Yoksa herkes hafriyat kamyonlarına binip gitmiş miydi? Uçağın içine girince yaşadığı şaşkınlıkla kahretsin diye bağırdı. Kabinin uzunluğu yaklaşık 20 metreydi. Ne koltuk, ne emniyet kemeri, ne de bir yolcu uçağını çağrıştıran herhangi bir şey vardı. İnsan kalabalığı, keçilerin, domuzların, her boydan dengin, bitki ve meyve dolu sepetlerin, bavulların, sandıkların arasında balık istiviydi. Ve dip tarafta gülünç görünümlü bir kafesle ayrılmış bölümde saldın çayıra, mevlam kayıra usulü bağlanmış kamyonları ile 4x4'leri duruyordu. Bu buğuların, fularların ve kumaşların renkleri göz kamaştırıcıydı. Uçağın lombozları sahne takip spotlarını andırıyor ve her renk pigmentine güçlü bir parlaklık katıyordu. Kadınların siyah yüzleri, narin enseleri, çıplak omuzları, tamamı koyu renkli ve parlak bir taştan yontulmuş gibiydi. Yansımaları insanoğlunun yaratılışını anlatan parlak bir maden cevheriydi. Morvan pilota merhaba demeye gitti. Eski usul çalışan Şepik adlı bir Rus'tu. Uçak kazalarına, savaşlara, hastalıklara rağmen hayatta kalmayı başaracağı 3-4 yılın sonunda ülkesine cepleri dolu olarak dönecekti. Puslu gözleri daha şimdiden vodka kokan nefesiyle adam son talimatları anlayacak gibi görünmüyordu. Morvan ısrarcı olmadı ve kabine geri döndü. Ona bir taht ayırmışlardı. Yerlere oturmuş yolculara tepeden bakan bir bahçe sandalyesi. Sandalyeyi görmezden geldi. Ailelerin ve hayvanların arasına oturdu. Kabin duvarına yerleştirdiği çantasına sırtını dayadı. Öksürük nöbetine tutuldu. İçeride toz ve manyok kokusu karışımının hakim olduğu bir hava vardı. Hala ayakta olan Michel elinde bir bloknotla gidip geliyordu. Ne okuma ne yazma biliyordu. Ama bu aksesuar patron vekilliği görevi için önemliydi. Gregoire'ın hayal kurduğu yoktu. Vardıklarında malzemelerin yarısının eksik çıkacağından hiç kuşkusu yoktu. Unutulmuş, çalınmış ya da satılmış olacaklardı. Önemi yoktu. Afrika'da sorunlarla başa çıkmanın en iyi yolu onları görmezden gelmekti. belirsizlikle tüm planlara dahil olan önemli bir unsurdu. Bu durum kabullenildiğinde ülkenin akıl almaz ve çıkışı olmayan gerçekliği daha da iyi anlaşılıyordu. Pervaneler vınlamaya başladığında Morvan yolculuğun vaat ettikleriyle esrimiş bir halde çoktan hayallere dalmıştı. Kendini 1000 kilometreden daha uzaktaki krallığına götürecek uçağa teslim etmekten başka çaresi yoktu. Bir kez daha bu işte önce olduğunu hissederek ürperdi. Bunun anlamı da şuydu, bu kaotik zamanlarda bu topraklar yeniden bakirleşiyor ve hiçbir beyaz oralara giderek tehlikeye atılmıyordu. Uçağın motorları aniden stop etti, çalıştı, yeniden stop etti. Kabinin içinde korku çığlıkları ve kahkahalar yükseldi. Sonunda bu kez gerçekten silkelendi ve hızlanmaya başladı. Yolcular daha şimdiden hastaydı, bir kısmı uyuyordu. İçeriye olacakları kabullenmiş bir kadercilik hakimdi. Uçağın düşmesi ölüm biçimlerinden sadece biriydi, o kadar. Çocuklar hiçbir güvenlik kuralına uymadan oyun oynuyordu. Yine de radyofonik bir ses, Fransızca ve Svahili dilinde resmi bir havayolu şirketinin kitapçığından esinlenerek hazırlanmış talimatları anlatıyor, hiçbir zaman var olmamış emniyet kemerlerinden, oksijen maskelerinden, can yeleklerinden bahsediyordu. Morvan kara kıtada Fransız dilinin ve idari prosedürlerinin yarattığı sihirli etkiye daima hayran olmuştu. Evraklar, dolma kalemler, mühürler, en azından idealleştirilmiş bir gerçeğe doğru atılmış adımlardı. Elinde hiçbir şey yoksa ağız kalabalığı umudun yerini alıyordu. Büyük bir ihtimalle Lubumbashi'deki herhangi bir bekleme salonunda sürünmekte olan Ervan'ı düşündü. Morvan'ın planında nüfuzlu bir müttefiki vardı, Afrika bürokrasisi. Her ne kadar gerekli önlemleri almış olsa da oğlunun genel tepkisizlik karşısında hiç şansı olmadığını biliyordu. Gözlerini kapattı, hayallerine doğru havalandı. 8. Bölüm. Bu bir şaka mı? Ervan'ın artık cevap verecek gücü yoktu. Bütün sabah Ankoro'ya gidecek bir uçak aramıştı. Özel nakliye şirketlerini, madencilik şirketlerini, STK'ları dolaşmıştı. Görünürde oraya hiç uçuş yoktu. Her halükarda resmi izinlere ihtiyacı vardı. Sonunda gerekli evraklar olmadan bir uçak bulmaya çalışmanın gereksiz olduğunu anlamıştı. Bu nedenle bakanlıkları, bölge ticaret odasını, su işleri ve ormancılık işletmelerini, taş ve maden ocağı şirketlerini ziyaret etmişti. Ancak hiçbirinde yetkili biriyle konuşamamıştı. Randevu almak gerekiyordu ve bunun için de yeniden gelmesi lazımdı. Sonunda onu kuzeye götürebilecek tek bir yetkili olduğunu öğrenmişti. DKC'deki Birleşmiş Milletler Görev Gücü, işte bu nedenle şimdi şehir merkezinde Mama Yemo Caddesi'ndeki Monusco Genel Karargahı'ndaki çatısı saçtan bir bungalovdaydı. Bu bir şaka mı? BM Görev Gücü'nün yeni komutanı Dani Pontuazo, başında bir gözüne doğru inmiş mavi beresiyle elleri belinde tam karşısında duruyordu. Lubumbashi'de pek sık rastlanmayan pembe tenli ve dinç görünümlü sarışın bir çam yarması. Kebekli, Volterinki'yle uzaktan yakından alakası olmayan bir Fransızca konuşuyordu. Bekleme salonlarında karşılaştığı mühendislerin Slav ve Çinli aksanlarından ve Kongolu memurların karman çorman dillerinden sonra mavi berelinin güçlükle anlaşılan konuşması gerçekten dayanılmazdı.
''Bu planı kim yaptı? Nereden bu fikre kapıldın sen?''
''Soruşturmamı sürdürmem gerekiyor ve...''
''Ne tür bir soruşturma?''
Ervan hikayesini yeniden anlatmaya başladı ama Pontuazo birden onun sözünü kesti.
''Ülkenden yazılı bir emrin var mı? Resmi herhangi bir şey?''
''Hayır, bu soruşturmayı kendi adıma yapıyorum.'' Kanadalı odanın içinde hiç durmaksızın gidip geliyordu. Duvarları çimento rengine boyanmış, odası pırıl pırıldı. Klima, kusursuz mobilyalar, kahve makinesi. BM konuk kabul etmeyi biliyordu.
Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bölge son derece karışık.
Yaşı 40'tan fazla olmamalıydı ve şüphesiz Kivu gibi durumun son derece karmaşık olduğu yerlerde konuşlanmış, üst sürütmeli subayların emirlerine göre hareket ediyordu. Ancak Kongo'nun neresinde olurlarsa olsunlar BM güçleri etkisizdi ve eleştiriliyordu. Daha bu sabah Okapi radyosunda Kongolu bir milletvekili MONUSCO'yu turistik askeri gezi yapmakla suçlamıştı. Pontuazo bilmem kaçıncı kez Katanga'daki durumla devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Ona göre kuzey bölgesinde sayısı belli olmayan silahlı gruplar nereye yerleştireceklerini bilmedikleri sığınmacılar vardı. Ervan neredeyse beş kelimeden birini anlıyordu ama ondan İngilizce konuşmasını istemeye de cesaret edemiyordu. Subay fast food yerine hızlı restoran ve karavan yerine tatil taşıtı diyen bir ülkeden geliyordu. Ervan onun mimiklerini izlemekle yetiniyordu. Pontuazo'nun gençlere özgü bir havası vardı, burnu basıktı, açık renk gözleri de mat camdan küçük küreleri andırıyordu. Sarı bukleleri postiş gibi beresinin altından dışarı taşmıştı. ''O halde şuna bir bak!'' diye bağırdı Pontuazo, duvardaki haritayı göstererek. Bir cetvel aldı ve kamuflaj giysilerinin içinde dimdik durarak Ankoro'nun üst kısımlarında gizliden gizliye süren çatışmaların olduğu çeşitli bölgeleri anlatmaya başladı. Bu arada maden cevheri kaçakçılığından yararlanan Ruanda, Uganda, Burundi gibi komşu ülkeleri de suçluyordu. Sonra sıra uluslararası gruplara, silah tüccarlarına, karanlık işler çeviren iş adamlarına, koltandan, tantaldan, kasiteritten, altından ya da elmastan ve elbette savaştan nemalanan kişilere geldi.
5 milyon ölü, bu sana bir şey ifade ediyor mu?
Dolaylı yollardan milislere yardım ederek bu entrikalarda rol alan STK'lara hiç lafı dolandırmadan öfke kustu. Sonra onları bu bataklığa yollayan hükümetlere, yapmaları gerekeni yapmalarına izin vermeyen MONUSCO'nun küçük adamlarına hakaretler yağdırdı.
Sana ne olacağını söyleyeyim. Savaş ancak herkes ölünce sona erecek. Lanet olsun. Hepsi bu kadar. Nokta.
Ervan onunla herhangi bir tartışmaya girmeksizin ayağa kalktı. Saat 17'ye geliyordu. Birazdan hava kararacaktı. Ancak bir milim bile ilerleme kaydedememişti. Komutana teşekkür etti ve kapıya doğru yönelmişti ki Pontuazo onun önünü kesti.
''Sen Gregoire Morvan'ın oğlusun değil mi?''
''Evet.
Neden biraz önce onunla birlikte gitmedin?''
Demek babası havalanmayı başarmıştı. Onun teklifini kabul etmesi gerekirdi.
Aynı yöne gitmiyoruz. O tam olarak nereye gidiyor?
Bilmiyorum ama ben Lontano'ya gidiyorum. Pontuazo kovboy vari bir hareketle beresini işaret parmağıyla yukarı kaldırdı.
Şehrin artık var olmadığını biliyorsun değil mi?
Çevre köylerde tanık arayacağım. Çam yarması ona doğru bir adım attı. Ervan gerilemek zorunda kaldı. Bu tehdit yeterli gelmemiş olmalı ki Kanadalı panayırlardaki dev adamlar gibi iki eliyle kemerini sıkıca kavradı.
Orada bir şey bulamayacaksın. Çünkü Lubumbashi'de kalacaksın.
Ervan sinirlenmeye başlıyordu. Benim seyahat özgürlüğümü mü kısıtlamaya çalışıyorsunuz?
Hiçbir şeyi kısıtlamıyorum. Ya ülkenden, BM'den ya da herhangi bir yetkiliden bir izin belgesi getirirsin, ben de senin için eskort eşliğinde bir yolculuk ayarlarım. Ya da hiçbir halt yapmazsın ve burada kalırsın. Bölge benim sorumluluğum altında, anladın mı?
Ervan kabul etmiş gibi göründü. Tam o esnada aklına yasa dışı bir yöntem gelmişti. Kimseye çaktırmadan gitmesi gerekiyordu. Ama kimden yardım isteyecekti? İhtiyar zaten ortada yoktu. Pontuazo elini onun omzuna koydu. Bu kez tavrı daha dostçaydı.
''Özür dilerim'' dedi alçak sesle. ''Bugün öfkem burnumda. Yanımda asker olacak göt verenler başıma bir sürü dert açtı. Ve göt verenler derken bunu bilerek söylüyorum. Bu ibneler yüzünden ondan fazla tecavüz şikayeti dinledim. Ve tüm bunlar yeterince boktan değilmiş gibi bir avuç dolusu askerimle dünkü yangında yanmış halde hastanede yatıyor.''
Kapıyı açtı ama koluyla geçişi kapadı.
Baban sana Niseko'dan bahsetti mi?
Pek değil.
Bu olay hakkında ne biliyorsun?
Öldürüldü öyle değil mi?
Kalbini sökmüşler. Yemin ederim bu ülkede sıkılmaya vakit yok. Niseko babanın şirketi Coltano'nun buradaki patronuydu, bunu biliyor muydun?
bu olayla ilgilenmiyorum. Kusura bakma, soruşturma sürüyor değil mi? Pontuazo hüzünlü bir yüz ifadesiyle gülümsedi.
Bu olayla KUPT ilgileniyor. Kongo Ulusal Polis Teşkilatı. Yani hiç kimse. Peki General Mumbanza, onunla karşılaştın mı?
Komutan bu küçük dünyadan bahsederken gerçekten acı çekiyor gibiydi. Lubumbaşi'de kimseyi tanımıyorum.
Soysuz herifler diye dişlerinin arasından fısıldadı. Baban Antonov'un da ne götürdü biliyor musun?
Malzeme sanıyorum, maden damarları araştırmak için.
Sana silahlardan söz etmedi mi?
Ervan bu sabah Gregoire'ın verdiği çantayı hala omzunda taşıyordu. 9 milimetrelik Glock'un ağırlığı bir an üstüne çekti, sanki tonlarcaydı. Babam bu tür işlerle ilgilenmez diye sert bir tavırla cevapladı.
Tüfeklerimiz, tabancalarımız, mermilerimiz çalındı dedi Pontuazo, sanki Ervan'ı duymamış gibi.
Bu ofisten bir an önce ayrılmalıydı. Geri kalan imkanları değerlendirmek için alacakaranlıktan yararlanmalıydı. Ama komutan durduğu kapı eşiğinden milim kımıldamıyordu.
Eğer sana silah ya da herhangi bir şey teklif ederlerse bana haber veriyorsun. Anlaşıldı mı?
Kesinlikle. Subay sonunda kenara çekildi. Sanki biraz daha yumuşamıştı.
Bu akşam ne yapıyorsun? Soğuk bir şeyler içmeye gidebiliriz.
Ben belki çok yorgunum ve...
Hangi otelde kalıyorsun?
Grand Caravia.
Bu gece uçmam gerek ama öncesinde uğramaya çalışacağım. Seninle biraz daha sohbet etmemiz lazım.
9. Bölüm. Bu kepazelikle ne? Uçak daha inmeden karanlıkta bile Morv'un işlerin tamamlanmamış olduğunu anlamıştı. Ormanda bir adım bile ilerleme yoktu. Ağaçlar kesilerek açılacak alanın daha başı bile oluşturulmamıştı. Görünürde şantiye filan yoktu, kahretsin. Antonov gemici fenerleriyle aydınlatılmış pistte iyi kötü bir iniş yaptıktan sonra Afrikalıları ve karton kutularını, artık onlara tahammül gücü kalmamıştı, itip kakarak kudurmuş bir köpek gibi kabinden dışarı çıkmıştı.
''Bana açıklayabilir misin?'' diye bağırdı basamakların dibinde bekleyen beyaz adama.
''Bazı sorunlar çıktı.''
''Yapma!''
Jaco'nun boyu ayak parmaklarının ucunda yükseldiğinde bile ancak onun omzuna geliyordu. Üstünde timsah yerine Mobutu'nun kafası bulunan polo yaka bir Lacoste vardı. Kongo mizahı. Ellerini kocaman şortunun ceplerinden çıkardı ve pist boyunca kök salmakta olan sıralanmış hafriyat kamyonlarını işaret etti. ''Yakıtımızı çaldılar.''
''Kimler?''
''Pek bilmiyoruz ama muhtemelen Mau Mau'lar.'' Hiçbir milis gücünün taşıtı yoktu ama burada her şey benzinle çalışıyordu, elektrik bile.
Bu ne zaman oldu?
Yaklaşık 2 hafta önce.
Peki Cross ve diğerleri, onlar nerede?
Uzun zamandan beri maden ocağındalar. Onlara orada daha fazla ihtiyaç var.
Morvan hemfikirdi. Benzinin çalınması bir şeydi. Ama yataklar üstündeki hakimiyeti kaybetmek olmazdı.
Cross geçmişte faz üyesiydi, eski kafa askerdi, ona güvenilebilirdi. Dipnot, faz, zaire silahlı kuvvetleri.
2 ay önce size malzeme yolladım dedi Gregoire, karanlık ormanı işaret ederek. Başlamadınız mı?
Kesmiştik, yeniden filiz verdiler.
Peki o zamandan beri ne halt ediyorsunuz?
Seni bekliyorduk, pisti ellerimizle açıyoruz. Morvan yükü boşaltması için Michel'e işaret etti. Seçme şansı yoktu. Antonov yerde 20 dakikadan fazla kalamazdı. Yolcular kendi eşyalarını yüklenmiş rengarenk hayaletler, sıska hayvanlarını çekiştirerek uçaktan iniyorlardı. Nereden geldiği belli olmayan, bir anda ortaya çıkmış bir kalabalık onları karşılamaya gelmişti. Kucaklaşmalar, kahkahalar, keçiler ve domuzlar da bu şenliğe katılıyordu.
''Neden beni aramadın?''
''Telefonu da çaldılar.'' Jacques'a yere tükürdü. ''Parayı da, kartlı bir cep telefonundan sana e-posta atmayı zar zor başardım.''
''Her şey yolunda.'' Morvan hatırlıyordu.
Jacques mizah duygusunu kaybetmemişti. Ve özellikle de hayatta kalma içgüdüsünü. Eğer gerçeği yazsaydı ihtiyar buraya gelmezdi.
''Ölen var mı?'' diye sordu.
Bu batağa saplanıp kalmış insanları sonunda hatırlamış gibi. ''Hayır.'' Gece tonlarca ağırlıktaymış gibiydi. Kokularla, nemle, kösnüllükle yüklüydü. Manzarayı görmeye gerek yoktu, biliyordu. Suyla ve ölümle şişip beslenen ağaçlar, sarmaşan bitkiler, çalılıklar. Yol yoktu, köy yoktu, en ufak bir yerleşim yoktu. En azından yanında yakıt getirdin değil mi diye tedirgin bir şekilde sordu Jaco. Morvan başını salladı. O halde yarından itibaren çalışmaya başlayabiliriz. Şiddetli bir gıcırtı duyuldu. Uçağın kargo bölümünün arka kapısı, motorlar gürültüyle çalıştı. Kamyonlar ve 4x4'ler yavaş yavaş eğimli çelik kapaktan aşağı inmeye başladı. Bu araçlar akıl almaz bir biçimde boşu boşuna burada sıkışıp kalacaktı. Morvan kendisini de tamamen gereksiz hissediyordu. Sırtında binlerce ton hurdayla hiçliğin ortasında kısılıp kalmış zavallı aptal bir beyaz. Jaco hızını alamamış konuşmaya devam ediyordu. Yol bir hafta içinde maden yataklarına ulaşır. Afrika sendromu. Belçikalı zayıf mazeretler uydurma faslını bırakmış, doğrudan saçma öngörülere geçmişti. Morvan gülümsedi. Oyuna iştirak et. Ona inanmış gibi yap. Çevrelerinde birbirlerine yeniden kavuşanların uğultusu devam ediyordu. Buraya gelenler bir cehenneme girdiklerinin farkındaydı. Köyleri yok edilmiş, aileleri katledilmişti ve kuşkusuz onların sonu da aynı olacaktı. Ama burası ülkeleriydi, topraklarıydı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.